Değerli gönül dostları, bir medeniyetimize yolculuk programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Hepiniz radyolarınızın başına Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Hepinize Allah'ın selamını, rahmetini iletiyoruz. İnşallah sizlerle bu hafta da çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet, bu hafta her hafta olduğu gibi çok değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Hafızlık geleneğini konuşacağız. Tarih boyunca, medeniyetimiz boyunca bu geleneğin çıkış yollarını, kanallarını, tarzını, öğretim biçimini, günümüzdeki yansımalarını konuşacağız. Bunun için misafirimiz İsmail Hakkı Tağman hocamız, kendisi kurra hafız, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Bölümü hocalarından, ayrıca İstanbul Sultanahmet Vakfı Başkanlığı'nı yürütüyor değerli hocamız ve kendisiyle bugün hafızlık geleneği, ki bizim medeniyet değerlerimizin en temel burçlarından diyelim. İslam tarihinin Efendimizin hayatıyla başlayan temel burçlarından bir tanesi hafızlık geleneği. Dolayısıyla bu konu bizim için önemli ve bu konuyu da en yakından hem geçmişini, tarihini bilen hem de işin içinde olan bir hocamız olarak İsmail Hakkı hocamızla beraberiz. Sayın hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür
ederim. Şeref verdiniz programımıza, radyomuza. Hayırlı. Evet, bugün hafızlıktan bahsedeceğiz. Önce isterseniz şöyle bu yolculuğu ta başından başlatalım.
Evet.
Efendimizin hayatıyla beraber hem bu kavram üzerinde duralım. Hafızlık nedir? Bu geleneğin oluşumu hangi ilkeler, olaylar, durumlar karşısında gerçekleşmiş? Yani bir defa Kur'an'ın inişiyle beraber, değil mi? Bu müessese dediğim, ki sonraki evet, asırlarda bu bir müessese olarak da, kurumsal bir yapıyla da karşı karşıya kalıyor. Bununla ilgili sohbetimize başlayalım. Bu kavramla başlayalım. Hafız dediğimizde bu kelime anlamından hareketle neler söyleyebiliriz?
Evet efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hafızlık hıfızdan türetiyor tabii. Korumak, ezberlemek anlamlarına geliyor kelimeyi kök olarak düşündüğümüzde.
Evet.
Koruyan ve ezberleyen manasına da gelir. Tabii toplumda muhafaza eden, koruyan ve ezberleyen bir anlamda da manasına gelir. Tabii toplumda kullanılan manası, yaygın manasında da Kur'an-ı Kerim'i baştan sona, yani Fatiha suresinden başlayıp Nas suresine kadar baştan sona ezberleyen kimseler için kullanılan bir kelimedir. Hem ezberleyen hem koruyan, muhafaza eden şeklinde kullanılan bir isimdir.
Evet.
Tabii önceleri hafızlık yapanlara, yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bütün ayeti kerimeleri, bütün harfleri hiçbir eksik bırakmadan ezberleyenlere kurra ve hadimul Kur'an'da denmişti tarihteki isimleriyle.
Evet.
Hatırlarsak. Tabii hafızlık bir eğitim şekli. Çok kıymetli bir eğitim birikimi. İlk başlangıcını düşünürsek tabii ki Kur'an-ı Kerim'in Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Efendimize
öğretimi var, değil mi?
Oluşuyla.
İlk öğretim, evet, biçimi esasen, evet, peygamberimize Cebrail aleyhisselamın, tabii, öğrettiği biçimiyle bu hafızlık, tabii, geleneğin başlangıcı, tabii, oradan başlıyor. Tabii.
Ve peygamberimizin hocası Cebrail aleyhisselam olmuştur. Efendimize Cenab-ı Hakk'ın inzal buyurduğu ayet-i kerimeleri, işte ilk ayetler diyebildiğimiz Alak suresinin ilk ayetleri, yani estaizu billah ikra Bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak, ikra ve rabbikel ekram, ellezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem ayetlerini.
İlk ayetler.
İşte Hira dağındaki mağarada ilk nazil olduğu anda öğrettiği ayetler. Bu bir öğretim şekli olarak orada başladı. Tabii öğretilen şeyin değeri bakımından düşündüğümüzde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğrendiği ayet-i kerimeleri en yakınındaki arkadaşlarıyla, yani ashabla paylaşmaya başladı. Ve onlar da Efendimiz ezberleyerek öğrendiği için, onlara da aynı şekilde aktardığı için ezberleyerek muhafaza etme sistemi böylece başlamış oldu.
Ezber üzere kurulan bir sistem var.
Evet.
Bir öğrenme, öğretme biçimi var.
Evet.
Yazma biraz daha herhalde sonraları.
Sonra. Tabii o yazıya dönüşü daha sonra başladı. Tabii hafızlığın belki o gün zarureten başlamış gibi gözüken o ezberleme sistemi bir sistem olarak aslında ta bugüne kadar da yine ezberleme usulüyle devam ede gelmiştir. Yazma usulüyle ezber yapılmaz.
Özündeki mantığı aynı.
Mantık budur zaten.
Yani ezbere dayalı. Öğretim biçimi belki usul olarak, tarz olarak değişmiş olsa da değil mi?
Evet.
Ama özü itibariyle ezbere dayalı bir
ezbere
öğrenme
dayalı.
Biçimi.
Aynen öyle. Şimdi tabii niçin hafızlıkla ilgili bu değeri anlamaya çalışıyoruz? Nedir hafızlığı, hafızlık eğitimini, Kur'an'ı ezberlemeyi bu şekilde değerli kılan anlayış, Efendimizin bu işin yapılmasına yüklediği müjdeler, verdiği müjdelerdir. Onun mübarek ağzından sadır olan sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir sözleri.
Öğrenmek de hayra bir
alamet,
öğretmek de.
Evet, ne öğretmek güzel. De. İşte eşrafı ümmeti hamaletül Kur'an ifadesiyle başka bir hadis-i şerifte ümmetimin en şereflileri Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlerdir. Burada hamele kelimesini taşıyan, muhafaza eden anlamında söylüyoruz. Tabii ezberleyenlerdir gibi müjdeler bu işi çok kıymetli tabii tutmuştur. Böylece insanların hayallerini süslemiştir hafız olmak, hafız olabilmek. İnsanlık İslam tarihi boyunca diyelim, insanlığın İslam'la müşerref olduğu andan itibaren ve ilk hafızın Efendimiz olduğunu düşünürsek böylece hafızların piri olarak da Efendimiz'i hatırlayarak biz de onun ismiyle, onun bu vasfıyla vasıflanalım gayreti bundan sonraki nesillerde hayalleri süsleyen bir kavram olmuştur.
Bir de tabii insan zihnine Allah'ın kelamını nakşetmek, değil mi?
Evet.
Ona apayrı bir değer ve anlam kazandırıyor.
Tabii.
Yani bu insanın esasen bir varlık olarak insan olma bakımından, değeri anlamında, maneviyatı anlamında da çok önemli bir kıymet.
Gayet tabii.
Yani
gayet
siz zihninizde, varlığınızda, hayatınızda Allah'a ait bir kelamı taşıyorsunuz.
Taşıyorsunuz, evet.
Değil mi?
Ya. Şimdi tabii tarihi sürecini dikkate alırsak, yani oradan gelelim.
Cebrail'le başladık. Efendimizin ilk işte Kur'an talimi. Sonra ashab boyutu var.
Evet.
Şimdi bu noktada Darül Erkam karşımıza çıkıyor. Değil mi?
Evet.
Biraz
evet.
Oradan isterseniz paylaşımda bulunalım dinleyicilerimizle. Darül Erkam'ın hafızlık geleneği açısından önemi nedir hocam?
Şimdi tabii Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i Mekke'de nazil olduğu ilk ayetlerin ve bir dönemin ilk dönemin Mekke'de nazil olduğunu ve o şekilde ashabıyla paylaştığını düşünürsek bunun bir eğitim haline dönüşmesi, bir sisteme doğru bir yolculuğun başlaması bu şekilde olmuştur. İlk öğrenen peygamberimizle birlikte onun öğrettiği şekilde ilk vahiyleri yazan ve ezberleyen vahiy katipleri oluştu.
Evet.
Yaklaşık 40 civarında vahiy katibi bu dönemde muhafaza etmek üzere onu öğrendiler.
Bir ezber var, bir de yazma var.
Tabii.
Yani ikisi beraber ama değil
evet,
mi?
Tabii,
ayrı şeyler değil.
Değil tabii. Tabii bunun ilk öğretmenini Cebrail aleyhisselam olarak kabul edersek ve hemen ondan sonraki ilk nakli alan ve ilk insan olan Efendimizin daha sonraki öğretmen olduğunu, diğer ashaba bunu aktardığını ve öğrettiğini düşünürsek ve ondan sonraki diğer ilk ashabtan oluşan Kur'an-ı Kerim ilmiyle gayret eden Müslümanları düşünürsek ilk eğitim yerinin de Hira mağarası olduğunu.
Evet.
İlk ayetlerin orada nazil olduğunu hatırlatarak söylüyorum.
Yani o zaman İslam tarihinde belki de bireysel olarak ilk mektep değil mi?
Evet, Hira. Evet, Hira'dır.
Toplu olarak başlanılan yer ise Darül Erkam mı diyeceğiz?
Darül Erkam'dan önce tabii Peygamberimizin evi var. Peygamberimiz kendi evinde bu faaliyeti arkadaşlarıyla başlatıyor ama tabii bunu bir ev olarak düşünürsek kendi evinin dışında
belli bir program var, belli günler var değil mi? Belli zaman aralıkları var.
Evet, ilk eylemin Darül Erkam'da evinin dışındaki ilk oluşumun, toplanmanın, bir araya gelmenin ve bir eğitim faaliyeti olarak öğrenme metodunun çalışma sürecinin başladığı yer tabii ki Erkam'ın evi diyebildiğimiz Darül Erkam'dır ve onun akabinde Mescid-i Nebevi gelmektedir. Efendimizin mescidinde bu noktada Suffa dediğimiz, daha sonra Ashab-ı Suffa olarak
Medine boyutunda
da gündeme gelen, devam eden ilk mektebe dönüşen bir mekan olarak bu süreç gelmiştir. Tabii burada Erkam'ın evi bu anlamda çok İslam tarihi açısından hafızlık eğitiminin sistemleşmesi açısından çok önemli bir unsur olarak
merkez noktalardan bir tanesi.
Çok yani, önemli değil mi? Çok önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımızda durmaktadır. Tabii bu süreci devam ettirdiğimizi düşündüğümüzde Efendimiz İslam'la müşerref olan Medinelilerle birlikte Medine'ye Kur'an-ı Kerim'i öğretmek üzere de Ashab'dan Mus'ab bin Umeyr'i mesela görevlendirmiştir. Böylece hafızlık eğitimi, Kur'an eğitimi Mekke'nin dışına taşınarak Medine boyutu karşımıza çıkmaktadır. Bu tarihi sürecin ilk önemli o şehrin dışındaki hamlesi, yayılma yönündeki süreci Medine'de devam etmiştir. İşte Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin yanında biraz önce bahsettiğimiz Suffa adı verilen mekan da İslam tarihindeki ilk kutsi medresedir.
Belki de o tarihlerde medeniyet algısı açısından baktığınızda böyle bir çalışmanın izlerine de çok fazla rastlanmıyorsa gerek.
Evet evet.
Değil mi?
Aynen öyle, doğru.
Çünkü burada özel bir tahsis edilen mekan var, amaç belli, bir öğretim şekli var ve çocuklar diyelim, çocuk yaşta sahabeler değil mi?
Evet. Burada çocuk da var, yetişkinler de var. Suffa'nın anlayışı şudur. Zaman zaman hanımlardan da katılan, hanımların da bölümünün olduğu, yetişkin insanların da olduğu, ihtiyaç sahibi insanların olduğu, herhangi bir geçim sıkıntısı gibi birilerine bakmakla yükümlü olmayan, sosyal sorumlulukları az olan insanların gönlünü eğitime vererek oraya katıldığı bir mekandır. Tabii onun da ilk öğretmeni, muallimi de böylece Efendimiz olmuştur tabii.
Evet.
Ve orada Suffa'da eğitime katılan insanlara hem Kur'an-ı Kerim'in talimini, eğitimini, hem hıfzını, hem de ahkamını Efendimiz bizzat kendisi bu süreç içerisinde öğretmiştir.
Yani bir Kur'an-ı Kerim, bir talim ve terbiye metoduyla değil mi? Ashaba veriliyor bizzat onun öğretmeni olan, tebliğcisi olan, Resulü olan Efendimiz tarafından.
Evet.
Şimdi Mekke ve Medine boyutunda Kur'an'ın talimi, öğrenimi, ezberlenmesi bu şekilde başlıyor.
Evet.
Ki buna özel bir önem ve ciddiyet de veriliyor aynı zamanda. Niye? Çünkü son vahyin, son ilahi kitabın korunması söz konusu.
Evet.
Değil mi?
Tabii.
Yani Kur'an-ı Kerim'de işte onu biz indirdik ve onu biz koruyacağız.
Evet.
Ayeti kerimesi de var. Bir taraftan bu korunmanın bir Müslümanın sorumluluğunda da gerçekleşmesi anlamında hem onun yazıya geçirilmesi hem de zihne bütünüyle kaydedilmesi geleneği de bu tarihten itibaren başlıyor.
Evet.
Canlı bir biçimde. Artık yavaş yavaş bu anlamda meyvelerini de vermeye başlıyor bu çalışmalar. Tam anlamıyla yani bu 23 yılın sonunda Kur'an-ı Kerim'i bütün ayetleri ve sureleriyle ezbere bilen hafız dediğimiz gerçek anlamda hafızlar da sanırım ortaya çıkmaya
tabii
çalışıyor
çıkıyor,
değil mi?
Tabii.
Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Tabii burada bir sıkıntılı bir dönemle karşılaşıldı. İslam'ın yayılmaya başladığı dönemlerde İslam'la mücadele eden başka topluluklar, müşrik toplumlarınla karşılaşıldığında ortaya çıkan savaşlarda Kur'an'ı ezberleyen bu ilk dönem hafızların, ashabtan olan hafızlardan
şey
mesela bir savaşta Bir Maune vakasında mesela bildiğimiz şekliyle 70 kadar hafızın bir anda şehit olması bu işe ne kadar önem vermek gerektiğini ve yazıyla da bunu desteklemek gerektiğini ortaya tabii koymuştur. O dönemdeki hafızların sayısı kesin rakamlarla bilinmemektedir ama işte 1000 civarında hafızın bu dönemde hafız olduğu yaklaşık olarak tabii kayıtlarda görülmektedir. Bunu bir süreç olarak gördüğümüzde tabii bu işin sistemleşmesine, metodolojik bir yolculuğa doğru gidişinde ilk dönemin Efendimiz hayatta iken bu şekilde cereyanını görmekteyiz. Efendimizin vefatından sonra da 4 halife döneminde bildiğimiz dönemde de Efendimiz hayatta iken hafızlığını bitirememiş, hafız olamamış kimselerin daha sonra hafız olduklarını da kayıtlarda görmekteyiz. Ve aynı şekilde Kur'an'ın hıfzı ve korunması ile ilgili bu çalışma Hulefai Raşidin döneminde de bu şekilde devam etmiştir.
Evet. Şimdi hafızlık geleneği açısından baktığımızda mesela sureleri ezbere bilenlere de değil mi? Sure hafızı. İşte bir cüzü eğer ezberlemişse ki bizim geleneğimizde mesela son cüzü ezberleme konusu var.
Alışkanlığı var. 30.
cüz. Evet. Böyle bir cüz hafızı. Bunları da biraz açıklar mıyız? Bir de tam hafızlık, kurra hafızlık. Bunlar nedir?
Evet. Şöyle söyleyelim. Tabii niçin hafız olmak değerli bir şeydir? Niçin bu zaruret ortaya çıkmıştır? Oradan gelelim buraya.
Evet.
Tabii ki namaz emri olduğunda namazın farzlarından, asli unsurlarından bir tanesi kıyam ve kıraattir hemen akabinde. Kıraatte ne okunacağı, kıraatin ne olacağı ve tabii bunun ezbere bilinerek okunması zarureti ortaya çıkınca demek ki kısmen de olsa bir takım küçük sureler, ayetler şeklinde de olsa bazı ayetlerin mutlaka ezbere bilinmesi gerekliliği zarureti ortaya çıkmıştır.
O zaman biz kendimizi de bu bağlamda hafız tabii, görebilir miyiz?
Yani tabii bunun kavramlarla tarifidir bu.
Evet.
Şu anda da mesela günümüzde İslam dünyasında Arap toplumlarda mesela ben bir dönem eğitimimi yurt dışında sürdürmüştüm. Hafız deyince şunu sorarlardı bize. Yani Kur'an kamil. Kamil hafız yani tam hafız mısın?
Hı-hı.
Ya da işte cüz hafızı mısın? Ya da sure hafızı mısın? Ve nitekim böyle hafızlar, hafız diye tarif edilen insanlarla çok sayıda karşılaşmıştık. Ve böyle uluslararası yarışmalar bile yapıldığında mesela sadece 30. cüzden yapılan yarışmalar olmuştur. Hı-hı. Sadece filan surelerden, işte bazı surelerden olmuştur.
Ben latife olsun diye söylemiştim evet, ama Arap dünyasında demek ki evet, bu işin bu. Bir de
hala
bu boyutları
kullanılmaktadır. Şu bile. Çünkü kelime Hı-hı. mana olarak ezberlemektir. Hı-hı. Tam ezberlemek anlamında değildir Arapça haliyle. Bu biraz Osmanlı toplumunda hafız diyeceğimiz bir insan bize göre
ona Kur'an'ı geleceğiz. Yani Osmanlı'daki hafızlık geleneğini ayrıca evet. konuşacağız. Bir de kurra hafızlık var.
Evet.
Ne demek bu kurra hafız?
Kurra hafız Kur'an-ı Kerim'in nazil oluş esnasında, nüzul esnasında farklı lehçelerle okunuşuyla ilgili var olan kayıtları bir sistem dahilinde öğrenilmesidir. Buna kıraat ilmi denir. İlmi kıraat denir. Kıraat-ı seb'a ve kıraat-ı aşere ismiyle yani 7 ve 10 kıraat şeklinde okuma anlamında söylüyoruz tabii kıraati. Bir metot vardır. Dolayısıyla kıraat-ı aşereyi okumuş yani İmam-ı Asım ve rivayet-i Hafs diye herkesçe malum olan bir imam olan ve bizim topraklarımızda ve de dünyadaki diğer genelde yaygın de yaygın olan hı hı. okunuş olarak tercih edilmiş okunuş Asım kıraatidir. İmam-ı Asım'ın iki tane ravisi yani talebesi olan iki kişiden biri olan Hafs ismindeki talebesinin rivayet ettiği okunuştur dünyada en çok okunan. Ama halen dünyada başka İslam toplumlarında, devletlerinde başka kıraatlerde okunmaktadır. Mesela verş kıraati diye bildiğimiz kıraat sıralamasındaki ilk imamımız Nafi'in talebesi olan, ravisi olan verşin rivayet ettiği kıraat bugün Tunus, Fas, Cezayir bölgelerinde tercihen okunmaktadır. Dolayısıyla bu kıraati aşere dediğimiz ilmi tamamlayan kimselerin vasfı, ismi kurra olmaktadır. Ve bu bir müessesedir yine. Bunun da, bu kurraların da en başındaki kimseye de reisül kurra denir.
Değerli gönül dostları, medeniyetimize yolculuk programımıza devam ediyoruz. Bugün hafızlık geleneğimizi paylaşıyoruz sizlerle ki çok önemli bir medeniyet değeri biliyorsunuz. Hafızlık değeri, hafızlık geleneği. Bununla ilgili de çok değerli bir hocamız İsmail Hakkı Tağman hocamız, kendisi kurra hafız, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kıraat bölümü hocalarından, yine ayrıca İstanbul Sultanahmet Vakfı Başkanlığı'nı da değerli hocamız yürütüyor. Evet hocam, şimdi İslam tarihi açısından hafızlık geleneğini irdeledik. İlk çıkış Efendimizle, Cebrail Aleyhisselam'la ilgili başlayıp işte Darül Erkam, sonra Ashab-ı Suffa olarak devam eden hafızlığın bir de Anadolu topraklarında, değil mi? Selçuklu, evet, ve Osmanlılarla birlikte sistemleşmesi, kurumsallaşması çalışmaları var. Biraz da bunlardan söz edebilir miyiz? Yani Selçuklu'daki, Osmanlı'daki hafızla daha önceki uygulamalardan farklı kılan neler vardı? Biraz da dinleyicilerimize bundan bahsedebilir miyiz?
Evet efendim. Şimdi tabii Osmanlı hafızlık eğitimini diğer İslami ilimlere gösterdiği o yüksek ilgiyle birlikte hafızlık eğitimini de metotlaştırma bakımından da, müesseseleştirme bakımından da çok yüksek kalitede çalışmalar yapmış. Tabii Selçuklu'dan da gelen bir gelenek var. Selçuklu döneminde de müesseseleşme ile ilgili ilk dört asır dersek, İslam tarihinin ilk dört asrında tabii hafızlıkla ilgili, Kur'an eğitimiyle, tahsiliyle ilgili en önemli eğitim merkezlerimiz tabii öncelikle camiler idi. Evet. Camiler idi tabii. Camilerde çocuklar ve yetişkinler Kur'an eğitimi alıyorlardı. Küçük çocukların mahalle mektepleri tarzında daha çok bu iş için özel anlamda inşa edilen küttap denilen mekanlar oluştu. Darül Kurra da daha sonra dendi bu mekanlara. Hicri 4. yüzyıldan sonra medreseler kurulmaya başlandı. Bu dönemlerde tabii o dönemin ilk dönemlerinde getirdiği değişik metotlar denendi. İlk müstakil medreselere, camilerin dışında kurulan medreselere Darül Kur'an ismi verildi.
Yani bu Kur'an isimlendirmeler de önemli.
Mesela ilk kurulan Darül Kur'an bugün Şam diyebildiğimiz Suriye'nin şehri Dimaşk şehrinde Sadriye Medresesi diye bilinen medresedir. Kur'an-ı Kerim eğitimiyle ilgili ilk Darül Kur'an olarak burası bu amaçla kurulmuş bir medresedir. Camilerde ibadet alanlarının dışında özel bölümler oluşturularak da bu çalışmalar yapılmıştır. Selçuklular döneminde bu medreselere Darül Huffaz ismi verildi.
Darül Huffaz.
Darül Huffaz, yani hafızların evi anlamında.
Anlamı, okulu.
Okulu gibi. Hı hı. Bu ilk dönemlerde şahıs çalışması şeklinde devam etti başlangıç dönemlerde.
Birebir midir? Buradaki içerik boyutunda da bilgi verme imkanımız var mı?
Tabii.
Yoksa eğitimin küçük gruplar halinde mi? Nasıl oluyor? Mesela bir öğrenci sayısında sınırlama var mı? Talebenin yaş aralığında?
Evet. Tabii ki var. Çünkü tabii bu modern dilde pedagoji diye isimlendirdiğimiz bu aynı yaş gruplarında, aynı refleksleri, aynı duyguları taşıyan insanların aynı ortamda bulunarak bu eğitimi götürmesi bir oyun kültürü açısından zaten gereklidir. Dolayısıyla toplu hareketlerde herkesin kendi yaş grubuna göre insanlarla bir arada olması zaten zarurettir. Bu da modern dünyanın değil, ta bizim geleneğimizin başından beri gelen en doğru yöntemlerdendir. Ama tabii yaygın eğitimle örgün eğitim diye birbirinden ayırt ettiğimiz çalışmalarda mesela cami ortamı genele açık ortam olduğu için daha çok yaygın eğitim mantığıyladır. Orada küçük yaştan da insan olabilir, büyük yaştan da insan olabilir. Ama sınıf ortamı gibi daha spesifik
seçici,
alanlara girdiğimizde seçicilik tabii ki öne çıkmaktadır. Osmanlı döneminde de bu müesseselerden bahsedersek, nasıl müesseseleşmesiyle ilgili, bu dönemde de Darul Huffaz anlayışı devam etmiştir. Mesela onların başındaki kimselere de Reisül Huffaz ifadesi Osmanlı döneminde söylenmiştir. Kur'an eğitimi Osmanlı'ya geçtiğinde Darul Kurra ismiyle mekanlara bu isimleri vererek bu çalışmanın yapıldığını görüyoruz. İşte medreseler kurulduğunda ilmi kıraat dediğimiz, biraz önce bahsettiğimiz ilmi meharici huruf dediğimiz, yani harflerin çıkış yerleri, mahreçleri,
kendi
gibi
içinde branşlara da Kur'an öğretimi ayrılıyor değil mi? Evet, yani kıraattır, evet. İşte diyelim ki bir tecvid ilmidir, işte harflerin çıkışıyla ilgili bir başka alan, saha.
Tabii müesseseleşmeye başladıkça, ihtiyaçlar ortaya çıktıkça, öğrenci diye karşımıza aldığımız muhatap kitlenin kendi içinde tasnif edilmesi gayet beklenen bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. İhtiyaca göre bunların bir kısmı cami görevlerinde faaliyet göstereceği için, hizmet verecekleri için, imam olacakları için, medresede...
Onun da bir mesuliyeti var değil mi?
Mesuliyeti var tabii. Medresede hoca olacakları için bu alanda uzmanlaşma yönünde tabii çalışmalar hızla müesseseleşmiş ve devam etmiştir. Osmanlı bu konuda hafızlık metodolojisi bakımından İslam dünyasının diğer ülkelerinde, Arap toplumlarında ve diğer toplumlarda olmayan bir sistem ortaya koymuştur. Hafızlık yapma metodu.
Daha önceki bir programımızda biz Sıbyan mekteplerini ele almış idik. Orada Amin Alayları diye bir güzel uygulama var Osmanlı geleneğinde.
Evet, çok önemli.
Okula başlamayla ilgili verilen bir ziyafet var çocuğun hayatında. Bir de şimdi bu hafız olanlarla alakalı da bir tören, bir gelenek var mıdır?
Tabii aynı anlayıştır aslında.
Amin alayları.
Amin alayları gibi bunun da...
Dediği besmele.
Tabii aynen öyle. Besmele ile başlamak şeklinde. Bu da zaten Osmanlı'nın eğitim felsefesinin temeli İslam eğitimi felsefesidir. İslam eğitiminin en önemli başlangıç noktası, menheci, hafızlık eğitimidir. Kur'an-ı Kerim Kur'an'dır. Eğitimidir. Evet. Dolayısıyla okula başlama eyleminin eğitim kısmı içerik olarak zaten merkezde Kur'an'dır.
Burada o zaman şöyle bir şey de diyebilir miyiz? Yani eğitim dediğimiz şey çocuğun hayatında ilahi, manevi olan bir yapı ve temelle başlıyor.
Evet.
Yani işin kalbi boyutu, imani boyutu, irfani boyutu, ahlaki boyutu esasen Kur'an'la beslenmeye başlanıyor. Onun da bir geleneği var. Yani bu başlangıç ve bu başlangıca sizin ne verdiğiniz, oraya ne ektiğiniz, neyi temel aldığınız, neyi başlangıç aldığınız önemli ki Osmanlı'da gördüğümüz, incelediğimiz kadarıyla bu Kur'an eğitimiyle başlıyor.
Evet, Kur'an-ı Kerim'le başlıyor. Zaten ilk hurufat Osmanlı'nın da kullandığı dil olarak, bugün Osmanlıca diye ifade ettiğimiz dilin harfleri zaten Kur'an alfabesidir. Aynı alfabedir, yazı şekli aynıdır ve alfabeler onlardır. Konuştuğumuz ve yazdığımız kelimeler Türkçe kelimelerdir ama onları ifade eden yazı Kur'an hurufatıdır. Dolayısıyla birbirinden ayrılmasını farklı şeyler olarak düşünmeyi asla aklımıza getirmememiz gerekir. Tamamen örtüşen, tamamen Kur'an anlayışını Kur'an ruhuyla bezeyen bir ilişki vardır burada zaten.
Bir de şu husus var hafızlık geleneği açısından. Şimdi bu bahsettiğimiz işte ilmi huruç, ilmi tecvid, kıraat, biraz işin şekli kısmı gibi duruyor karşımızda. Bazen de bu bir eleştiri noktası olarak da dillendirilebiliyor. Kur'an'ı anlama, yani okumanın bir ses olarak, bir ezber olarak yapılmasının ötesinde işin bir de işte anlama boyutu, okuduğunu anlama boyutunda da çalışma açısından baktığımızda İşin biraz daha ileri boyutlarından bahsediyoruz. Hı hı. Hani bir işte diyelim ki meal verme, bir işte tefsir yapma, bu işin biraz daha ileri safhaları olsa
tabii,
gerek.
Tabii.
Bu anlamda yine Osmanlı geleneğinde Kur'an'ın ezberlenmesiyle, yazılmasıyla beraber anlaşılması bağlamında da yapılan çalışmalar Muhakkak var.
Oldukça var ve medreselerimizin tabii medrese ifadesi bugünkü üniversite kavramında da karşılığını buluyor. Bazı medreselerimiz ihtisas medreseler olarak faaliyet görmüş Osmanlı'da. Mesela Darul Hadis. Bu ne demek? Hadis medresesi. Yani Efendimizin sözlerini, hadisi şerifleri eğitimini yapıldığı.
Bugün günümüzdeki bunun karşılığı bilim dalı.
Evet. Evet. Tabii,
Darul
tabii,
Hadis.
Darul Hadis. Dolayısıyla Darul Hadisler yüksek düzeyde insanların, az sayıda kişinin ama yüksek düzeyde, yüksek kalitede eğitimlerin yapıldığı mekanlardır. Mesela vakfımızın merkezi olan, Sultanahmet Vakfı'nın merkezi olan Sultanahmet'teki Darul Hadis bir Osmanlı medresesidir. Sultanahmet'in balisi olduğu medresedir. Vakfiyesinde ana kaynaklarımızdan, Kur'an-ı Kerim'den sonra kıymet olarak gördüğümüz Buhari ve Müslim isimleriyle bilinen Kütüb-i Sitte diye saydığımız 6 hadis kitabımızın ilk ikisinin okutulduğu, en ileri düzeyde eğitiminin yapıldığı bir medresedir. Biz orayı ihya projesiyle elhamdülillah nasip oldu. Cenab-ı Hak lütfetti. Aynı faaliyeti şu anda orada görmekteyiz. Kütüb-i Sitte'den dersler okunmaktadır. Buhari hatmi okunmaktadır. İlahiyat fakültelerindeki öğrencilerimiz aktif olarak bu çalışmalara katılmaktalar. Oranın da bir darul kurrası var. Mahareci huruf dersleri, tahsih huruf dersleri ve medreselerde Arapça eğitimi Osmanlı'da zirve noktadadır. Osmanlı ulemasının yazmış olduğu bazı tefsir kitaplarımız vardır. O kadar edebiyat yüksek düzeyde kendini göstermektedir ki bazı Arap alimlerin anlamakta zorlandığı, hayranlıkla izlediği düzeydedir. Osmanlı İslam disiplinlerine, İslam eğitimine, İslam'ın hadis, tefsir, fıkıh, akaid, kelam gibi Kur'an-ı Kerim eğitimi, kıraat eğitimi gibi söyleyebileceğimiz dallarına insanlık tarihi, İslam tarihi boyunca en yüksek düzeyde değer katmıştır ve değer vermiştir.
O zaman değerli hocam, burada o zaman bu çalışmaların yapılabilmesi için de bir iradenin ortaya konması gerekiyor.
Evet.
Değil mi? Yüksek bir irade olacak ki bunları hayata geçirebilsin. Şimdi bu açıdan baktığımızda Osmanlı'nın kuruluşuyla beraber bir Osman Gazi'yi düşündüğümüzde, Abdülhamit Han'ı, Fatih Sultan Mehmet Han'ı düşündüğümüzde bunların Kur'an'la olan, değil mi, bir ilişkileri var.
Evet, evet.
Hafızlıkla padişahları böyle yan yana getirdiğimizde bu konuda neler söyleyebiliriz? Çünkü içlerinden hafız olan, değil mi, padişahlarımız da var.
Evet. Tabii şimdi zaten padişahlarımız nitelik bakımından, vasıf bakımından o kadar kıymetli birikimlere sahip, eğitimlerden geçmiş insanlar olmuş ki yine temelde İslam anlayışını, İslam'ın öğretilerini, İslam'ın prensiplerini merkeze alan insan eğitiminde ta doğuştan, hatta doğumdan önce anne baba ilişkisiyle başlayıp neslin, zürriyetin meydana gelmeden öncesinden başlayan bu süreç onun çok erken yaşlarda, daha gençlik çağlarında muazzam model, örnek insan olmasını karşımıza koymuştur. Padişahların becerilerine, kabiliyetlerine, birikimlerine baktığınızda çok nitelikli insanlar, hattatların olduğunu,
değil mi?
Rakipsiz hattatların olduğunu görüyoruz.
Yani Kur'an'ın yazılmasında,
tabii,
okunmasında, bir ilim olarak yayılmasında bizzat işin içindeler.
Evet, evet, evet.
Fiili olarak.
Aynen tabii. Öyle, evet.
Evet. Ne güzel sohbetimiz gerçekten çok güzel, çok anlamlı bir noktaya geldi. Ancak bizim tabii vakit açısından da bir darlığımız, bir sıkıntımız var değerli hocam. Programımızın birinci bölümünde bu geleneğinin başlangıcından işte Osmanlı'ya kadar ki kısmını ele almaya çalıştık. Genel hatlarıyla tabii ki belki saatlerce konuşmak gerekecek. Sonra Osmanlı'daki bu uygulamanın aşamalarını dinleyicilerimize paylaşmaya çalıştık. Tabii vakit darlığından bir de hafızlık geleneğinin Cumhuriyet'le beraber, Cumhuriyet tarihiyle günümüze gelişini belki irdelemek gerekecek. İnşallah önümüzdeki haftada bu konu üzerinde sizinle duralım. Şimdi biraz vakit açısından da sorunumuz olduğu için bu konudaki son sözlerinizi sizden rica edeceğim. Bir de şimdi tabii biz sizi bir kurra hafızımız olarak takdim ettik. Dinleyicilerimize de eğer müsaadeniz olursa böyle bir Kur'an ziyafeti babında sizden bir Kur'an tilaveti isteyerek bunu dinleyicilerimize paylaşmanızı istirham edeceğim. Buyurun.
Estağfurullah. Tabii ecdadın bu gayretlerini önümüzde alarak çok bunlardan önemli model örnekler elde ederek Cumhuriyet nesli olan bizlerin bu dönemdeki ilk Cumhuriyet dönemi ve son Cumhuriyet döneminde yaşadıklarımız hafızlık eğitimiyle ilgili yapılması gerekenler noktasında önemli çıkarımlar yapmamız gerekmektedir.
Bunu haftaya yapacağız.
İnşallah.
Bunu beraber yine paylaşacağız.
İnşallah.
Buyurun.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب بالعالمين صدق الله العظيم.
Değerli hocam, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Programımıza şeref verdiniz. İnşallah haftaya tekrar sizlerle yine hafızlık geleneği üzerine sohbetimizi yapacağız.
Sağ olun,
son olarak dinleyicilerimize bir mesajınız varsa onu alalım. Yoksa da
ben teşekkür ederim çalışmalarınızda. Sağ olun. Muvaffakiyetler dilerim.
Değerli gönül dostları, bir medeniyetimize yolculuk programının daha sonuna geldik. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.